aziz dostlarım. Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, muhibbanı Erkam, dergahı hüdaydır mekan. Biliniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin telalı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönderdaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı bayramlar diliyorum efendim. Hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Yeniden sizlerle birlikteyiz bir bayram gününde. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız malum sıkıntılar üzerine 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı bütün bu olayların kök nedenlerini konuştuğumuz serimizin 7. bölümündeyiz. 7. bölümdeyiz ama 2. maddesindeyiz daha. Biraz yavaş gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Bir numarada 1. maddede bu 18 maddenin anne babaların evlatları için üniversite eğitimine odaklanmış yüksek gelirli bir kariyer arzuları, hevesleri hatta inatları yer alıyordu. 2. maddeyi işliyoruz sizlerle. En kaliteli öğrencilerimizi öğretmen olarak yetiştiremememiz ve dolayısıyla öğretmen kalitemizin düşmesi. İlk bölümde bu konunun geçen hafta incelediğimiz, işlediğimiz ilk bölümünde öğretmen, sınıf, okul, öğretmen odaklı dertlerimizi epey bir yarayı deştim. Şimdi öğretmenleri nasıl seçelim ve nasıl yetiştirelim kısmında biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Aziz dostlarım, dünyanın en başarılı eğitim sistemlerine baktığımızda bugün özellikle Finlandiya, Singapur, Güney Kore, Japonya, biraz kısmen Estonya ortak bir gerçek görüyoruz. Büyük eğitim sistemleri öğretmeni üniversite tercihi olarak değil medeniyet güvenliği meselesi olarak görüyor. Eğitim sistemlerinin kalitesi bünyesindeki öğretmen niteliğiyle doğrudan sınırlı çünkü. Bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel dinamik bir numaralı unsur, sınıf kürsüsünün arkasında duran kişinin entelektüel, pedagojik, psikolojik kapasitesi. Harvard Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan makroekonomik ve pedagojik araştırmalarda yetkin bir öğretmenin sadece akademik başarıyı değil, bir bireyin tüm yaşam döngüsünü kökten değiştirdiğini ortaya koymuş. Öğretmen bilginin mekanik bir aktarıcısı değil çünkü. Bilişsel gelişimi tetikleyen, eleştirel düşünme becerisini kazandıran, toplumsal sermayeyi büyüten en stratejik eğitim aktörü öğretmen. Öğretmen faktörünün yapısal önemini anlamak bizi doğrudan öğretmen seçimi sürecinin kritikliğine götürür. Yine Harvard Üniversitesi'nden ekonomist Raj Chetty'nin ekibiyle yürüttüğü çığır açıcı bir araştırmaya göre The Long-Term Impacts of Teachers diye öğretmenlerin uzun dönemdeki etkileri adlı araştırması, yüksek katma değere sahip nitelikli bir öğretmenin öğrencileri yetişkin dönemlerinde daha yüksek üniversiteye kabul oranlarına, daha az suç eğilimine ve belirgin şekilde daha yüksek gelir seviyesine sahip olduğu ortaya çıkmış. Bu araştırma, tek bir harika öğretmenin bir sınıfa sağladığı ekonomik katma değerin milyonlarca doları bulabileceğini kanıtlıyor. Dolayısıyla rastgele veya sadece ezbere dayalı kriterlerle yapılan öğretmen seçimleri çocuklarımızın potansiyel geleceğini ve dolayısıyla bir ülkenin beşeri sermayesini riske atmak anlamına geliyor aziz dostlarım. Bu bağlamda öğretmen seçimi eğitim politikalarının en hassas ve bilimsel temellere oturtulması gereken alanı. Eric Hanosek gibi Stanford ve Harvard kökenli eğitim ekonomistlerinin The Economic Value of Higher Teacher Quality adlı araştırmasında, yüksek kaliteli öğretmenlerin ekonomik değeri adlı bir araştırma bu. En alt dilimdeki düşük performanslı öğretmenlerin yerine ortalama nitelikli öğretmenlerin seçilmesi bile öğrencilerin küresel ölçekteki PISA gibi, Program for International Student Assessment gibi testlerde başarı grafiğini ve ülkenin uzun vadeli gayri safi yurt içi hasılasını kalıcı olarak yukarıya taşıdığını göstermiş aziz dostlarım. Dolayısıyla etkili bir öğretmen seçim mekanizması adayın sadece alan bilgisine değil, bizdeki gibi ya da test sonuçlarına, puanlarına değil, pedagojik formasyonuna, sınıf içi kriz yönetim becerisine ve daha da önemlisi öğretme motivasyonuna odaklanıyor. Nitelikli öğretmen seçimi eğitimde fırsat eşitliğinin ve toplumsal adaletin de en güçlü garantisi ve garantörü oluyor. Çünkü öğretmen gerçekten bir toplumun insan mimarıdır. Bu yüzden bir öğretmenin niteliği bir öğrencinin sadece sınav başarısını değil, hayata bakışını, özgüvenini, ahlakını, problem çözme kapasitesini, hatta gelecekteki ekonomik üretkenliğini bile etkilemekte. Bugün Linda Darling Hammond gibi dünyanın en önemli eğitim bilimcilerinin yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor. Bir eğitim sisteminin başarısını belirleyen en güçlü değişkenlerden biri bizzat öğretmenin kalitesidir. Burada özellikle öğretmenin aldığı eğitim, mesleki yeterliliği, pedagojik hazırlığı öğrenciye ve öğrenci başarısına doğrudan etki ediyor. Hatta bazı araştırmalarda öğretmen niteliğinin öğrencilerin sosyoekonomik arka planından sonra en güçlü etkiye sahip unsur olduğunu gösteriyor. Harvard, Stanford ve OECD çizgisindeki modern eğitim araştırmaları artık bize şunu kesinlikle ispat etmiş ki, eğitim sistemlerini müfredatlar değil, öğretmenlerin zihinsel ve karakter kalitesi yükseltiyor. Geçenlerde dediğim neredeyse bir yıl olmuş aziz dostlarım. Geçen yaz tam bu Türkiye Yüzyılı Marif modeli ortaya konduğunda müfredatla alakalı Sayın Bakanımıza menü yemeğin kendisi değildir demiştim. Bir lokantada menüye bakarak lezzeti alamazsınız. İllaki şef, illaki aşçı. O da haklısınız hocam demişti. Dolayısıyla müfredat hani lokantanın menüsüne benzer. Evet, orada en muhteşem içerik anlamında içerikler olabilir. Hatta bazı Amerika'daki bazı restoranlarda oluyor. Belli bir bedel ödeyerek tarifleri alabiliyorsunuz yani şeften. Yazılı olarak veriyorlar. Ama istediğiniz kadar tarifi alın, o şefin yaptığı kadar olmuyor. Dolayısıyla menü değil, şefin, aşçının, ustanın kendisi. Dolayısıyla müfredat değil, öğretmen. Bizzat asıl kaliteyi belirleyen unsur oluyor. Çünkü çocuklarımız kitabı değil, kitabın içindeki bilgiyi değil, önündeki insanı model alıyor aziz dostlarım. Biz yıllarca bunu göz ardı ederek maalesef müfredat odaklı yaklaştık meseleye. Hani ben bir eğitim bilimci olarak müfredat önemsizdir demek istemiyorum. Haddimi aşmasın. Özellikle son dönemde Sayın Bakanımızın, Yusuf Tekin'in müfredatla alakalı özverili çalışması, içerikle alakalı içeriği millileştirmesini çok değerli buluyorum. Ama en önemli müfredatı bile bir öğretmen önemsiz hale getirebilir. Ya da en basit bir müfredatı bile bir öğretmen en kaliteli hale getirebilir. Bununla alakalı yıllar evvel Etiler'deki Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda bir programa gittiğimde din, kültür, ahlak dersi vardı. Aziz dostlarım, hiç unutmuyorum. Yani belki 20-25 yıl olmuştur yani. 4 halifeyi işliyor hocamız. Çok özür dileyerek, lütfen beni affedin. Ama çocuklarımız nasıl yetiştiriliyor anlamanız açısından 25 yıl öncenin Türkiye'si, 28 Şubat'ın şeyi de var, baskısı da var. Şu şekilde bir sınıfta ses vardı. Girdim içeriye, şok oldum yani, şoka uğradım derler ya. Ebu Bekir Ömer Osman Ali, Ebu Bekir Ömer Osman Ali. Dedim hocam ne yapıyorsunuz? Dedi ki 4 halifeyi ezberlettiriyorum müzikle, böyle olunca unutmuyorlar. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yani buradaki ezber bizim hafızamıza 4 halifenin, o güzel efendilerimizin her birinin ayrı bir özelliği ve güzelliğiyle, vasfıyla, siretiyle, suretiyle anısı vardır. Kulağımıza küpe olan sözleri vardır. Yani unutturmamak istiyorsanız müzikten başka, sıraları yumruklamaktan başka, sıralara elinizle tempo tutmaktan başka unsurlar da vardır ama işte öğretmen. Dolayısıyla tam da bu nedenle öğretmen sadece bilgi aktaran kişi değil, aynı zamanda davranış modeli, duygusal atmosfer üreticisi ve bir karakter mimarıdır. Bu kardeşinizin yırtınırcasına yıllardan beri öğretmen seçimi yetiştirilmesiyle alakalı canıraş feryadı işte tam da bu yüzdendir. Çünkü öğretmen seçimi bir personel alım meselesi değildir aziz dostlarım. Bir ülkenin gelecekte nasıl insan yetiştireceğine ve gelecekte nasıl olacağına karar verme sürecidir. Yıllarca bir anayasa tartışmasıdır gidiyor mesela. O anayasa ya da bu anayasa. Ya bir şekilde yönetilip gidiyoruz. Bir şekilde yönetiliriz yani. Hani bu, lütfen yanlış anlamayın, yani darbe anayasalarından kurtulmayalım demiyorum. Yanlış anlamayacağınızı biliyorum ama idareciler adaletli olduğu sürece anayasa olmadan da bir millet idare edilebilir. Şimdi hemen demokrasi karşıtı gibi algılamayınız bu kardeşinizi lütfen. Ama mesela İngiltere'nin, Birleşik Krallığın tek bir metinde toplanmış, belli maddeleri ve sayfa sayısı olan yazılı bir anayasası yoktur efendim. Dolayısıyla bir ülkenin anayasası olmayabilir ama bir ülkenin öğretmen seçim kriterleri anayasa gibi yasalarla korunmuyorsa, adaletli bir şekilde liyakat esaslı ele alınmıyorsa, bu kriter ülkenin en önemli meselesi olarak görülmüyorsa, işte asıl o zaman o ülkede feci bir darbe olmuş demektir. Cehalet darbesi. Askeri darbelerden bir şekilde ülkeler kurtulabilir ama cehalet darbesi geldiğinde bu darbenin yıkımı çok etkili oluyor ve uzun süreli oluyor. Çünkü yanlış seçilmiş bir öğretmen bir çocuğun öğrenme aşkını öldürebilir, özgüvenini kırabilir, merak duygusunu söndürebilir. Hatta bir neslin topyekün üretim kapasitesini düşürebilir aziz dostlarım. Rahmetli mimar, şehit plancısı, mütefekkir Turgut Cansever bir şehri imar ederken o şehirde yaşayacak nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz o ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder gibi veciz bir söz söylemişti. Bu açıdan çok ibretlik bir tespit olarak görüyorum rahmetlinin bu cümlelerini. Bugün başımıza gelenler tam olarak da budur aziz dostlarım. Felaket telalı yapmayacağım bayram bayram ama hali pür melalimiz ortada. Ben biraz çözümler üzerinde durmak istiyorum. İşte tam da bu nedenle dünyanın en güçlü eğitim sistemleri öğretmen seçiminde yalnızca akademik başarıya bakmıyor. Öğretmen adayının iletişim becerisine bakıyor, duygusal dengesine bakıyor, liderlik becerisine bakıyor, empatisine bakıyor, stresi nasıl yönettiğine bakıyor. Ahlaki temsil gücüne bakıyor, aurasına bakıyor, sinerjisine bakıyor, enerjisine bakıyor ve öğrenme tutkusu gibi alanlarını da bir şekilde ölçüyor, değerlendiriyor. Üstelik öğretmen seçim, ölçüm ve denetiminde bunu merkezi hükümetler değil, öğretmenin çalıştığı yerel bölge temsilcileri yapıyorlar. asıl değer verdiğim kısım burası. Mesela Amerika'da eğitim sistemi büyük ölçüde yerel yönetim mantığıyla çalışıyor aziz dostlarım. Yani öğretmen alımı çoğu zaman merkezi devlet, merkezi hükümet tarafından değil, school district dediğimiz okul bölgesi ya da belediye benzeri yerel eğitim kurumları ya da eyalet içinde yerel otoriteler tarafından yapılıyor. Hakeza Kanada'da da eğitim sistemi eyaletlere ve yerel school boardlara bağlı. Öğretmen alımında yerel yönetimler çok çok güçlü. Almanya'da da tıpkı yönetimlerinde olduğu gibi öğretmen konusunda da federal bir yapı var. Eğitim büyük ölçüde eyaletlerin Länder dediğimiz eyaletlerin kontrolünde. Ve bazı bölgelerde belediyeler okul yönetiminde çok ciddi rol oynuyorlar. İsviçre'ye baktığımızda öğretmen açısından en yerelci modellerden biri Avrupa'da. Kantonlar ve belediyeler eğitimde çok güçlü. Dünyada eğitim ekolünde, eğitim sektörü demeyeceğim ama alanında en değerli ve en başarılı ülkelerden bir tanesi olarak görülen Finlandiya'da belediyeler öğretmen istihdamında çok önemli rol oynuyorlar. Finlandiya'da mesela aziz dostlarım merkezi bir müfredat var ama yerele değer veriyor hükümet. Dolayısıyla öğretmen müfredatı uygulamada özgür. Yani sınıfın bir hakimi var, müdür değil öğretmen. Ya da Milli Eğitim Müdürü değil öğretmen. Ya da oradaki işte yerel mülki erkan kimse o değil öğretmen. Ya da hatta bazı konularda bakan değil öğretmen. Dolayısıyla Finlandiya'da öğretmen özgürlüğü müfredattan önce geliyor yani. Çünkü öğretmen sınıfı ve öğrencilerinin durumunu en iyi bilendir. Bu sebeple öğretmene sınırsız bir güven ve destek var. Finlandiya'da öğretmenlik Finlandiya'nın en prestijli mesleği. Bu açıdan eğitim fakültelerine giriş bizdeki bu tıp fakültelerine ya da bilgisayar mühendisliğine, elektrik elektronik mühendisliğine giriş gibi zor. Öğretmen adayları çok başarılı öğrenciler arasından seçiliyor. Sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu yüksek lisans, master degree sahibi. Eğitim psikolojisi, çocuk gelişimi, pedagojik araştırma ve davranış bilimleri gibi alanlarda eğitim almış ve yüksek lisansını yapmış, master'ını yapmış öğretmenleri var. Ve bu öğretmenler testsiz değil. Bu yüksek lisans bizdeki gibi sadece yüksek yapmak için değil. Mutlaka 2 yıl süren minimum test çalışmaları var ve eğitim camiasına ciddi bir katkı sunmak zorundasınız. Yani copy paste, kopyala yapıştır çözümler yok. Bir konuyu araştırıp, Finlandiya'nın bir derdini araştırıp, mesela engellilerle alakalı, öğrenme gücü çekenlerle ilgili, hiperaktif çocuklarla ilgili gibi gibi sınıfın bir problemini çözdüğünüzde Finlandiya'nın problemi de çözülmüş oluyor. Bu açıdan öğretmene çok yüksek güven veriliyor. Güveniliyor çünkü öğretmene. Müfettiş baskısı da oldukça az. Ve Finlandiya'da ezber yerine yüzyılın en önemli yetkinliklerinden bir tanesi olan problem çözme, proje yapma, sosyal gelişim, yaşam becerisi, bağımsız düşünme odaklı bir sistem var ezber yerine. İngilizce seviyesi bütün öğretmenlerde çok yüksek. Akademik anlamda da ölçüyorlar bunu ve birçok öğretmenin ikinci hatta üçüncü dilleri var. Hatta bazı özel projelerde okullar ve öğrenciler ayrı ayrı bu projelere dahil olabiliyorlar. Bizde Erasmus gibi hani şeyler var ya, değişim programları. Bu kültürel değişim, doğa kampları ya da Avrupa eğitim gezileri gibi, dünya eğitim gezileri gibi proje bazlı saha çalışmaları nedeniyle öğrenciler bir dönem okula gelme yerine geziye katılabiliyorlar. Yani aziz dostlarım, deneyime büyük önem verilince, bu deneyim öğretmen-öğrenci işbirliğiyle yapılınca başarı da muhakkak geliyor ki Finlandiya bugün dünyanın en başarılı öğretmenlerine ve eğitim sistemine sahip bir ülke olarak biliniyor. İsveç'te de durum çok farklı değil. Okulların önemli kısmı belediyeler tarafından yönetiliyor. Öğretmen işe alımı da tamamen yerel. Norveç'te hakeza belediyeler eğitim sisteminin ana aktörlerinden bir tanesi. Danimarka'da da belediye bazlı okul yönetimi çok güçlü. Hollanda'ya baktığımızda okulların oldukça özerk olduğunu görüyoruz. Mesela merkezi kontrol gerçekten çok az ve öğretmen seçiminde okul yönetimleri çok güçlü. Biz de biliyorsunuz aziz dostlarım, hani parantez açıp bir milli acımızı da burada sizinle yüreğimize taş basarak, bağrımıza taş basarak paylaşalım. Hani milli diyoruz değil mi? Milli Eğitim Bakanlığı ama yakın zamana kadar maalesef sadece o yabancı okullarının müdürlerinin öğretmenleri seçme yetkisi ona verilmiş. Ama bizim hiçbir okulumuzda müdür beyin kendi ekibini kurmasıyla alakalı ona böyle bir yetki verilmemiş. Hani buradaki tezatı sizin o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Birleşik Krallığa baktığımızda aziz dostlarım, akademi free school sisteminde okul yönetimleri öğretmeni doğrudan seçebiliyorlar. Ve yerel anlamda çok büyük destek var öğretmene. Avustralya'da da eyalet bazlı bir sistem var. Yerel okul yönetimlerinin etkisi gerçekten çok yüksek. Can dostlarım, gördüğünüz üzere öğretmene bakış ile bir ülkenin gelişmişliği arasında çok ciddi bir ilişki var. Öğretmen seçimi merkezi olarak ve tek bir sınava bağlı kalınarak yapıldığında o öğretmenin tüm ülkede görev yapması, tüm öğrencilerini tanıma gibi bir sonuca götürüyor bizi. Halbuki bırakın her bölgeyi, hani biz eğitimde her çocuk unik ve özel bir varlıktır diyoruz ya, dolayısıyla özel olarak çalışılmalıdır filan diye bunu çalışıyor. Gerçekten hani özellikle engelliler ile ilgili kendi bireysel bir engeli olan öğrencinin sınıfta kendisini bir kere yabancı hissetmemesiyle ilgili, geride kalmış hissetmemesiyle ilgili gerçekten çok büyük yürek özetiliyor. Bu anlamda biz şunu bilimsel olarak biliyoruz ki yüksek IQ, yüksek EQ, hatta yüksek SQ, ruhsal zekamız, bilişsel zekamız ve duygusal zekamız tek başına yüksek öğretmen kalitesi üretmiyor. Yüksek karakter, yüksek vicdan ve yüksek iletişim kapasitesi olmadan yüksek bilgi bile çocuk üzerinde kalıcı etki oluşturmuyor, oluşturamıyor. Ve acı gerçek şu ki bir ülke doktorunu kötü seçerse insanlar ölüyor aziz dostlarım. Mühendisini kötü seçerse binalar çöküyor. Din adamını kötü seçerse insanlar dinden, imandan soğuyor. Ama öğretmenini kötü seçerse doktoru da, mühendisi de, imamı da bozuluyor. Ve bir nesil, topyekun bir nesil yok oluyor. Çünkü öğretmen sadece ders anlatan basit bir, haşa tezih ederim, papağanvari bir ders anlatıcısı değil. Öğretmen sadece kulağa giren bir ses değil, kalbe ve ruha üflenen bir nefes. Bir milletin ahlakını, düşünce sistemini, adalet anlayışını, üretim kültürünü, özgüvenini, özsaygısını, medeniyet seviyesini ve sonuç itibarıyla insan kalitesini inşa eden ruh mimarları öğretmenlerimiz. Sanırım bizdeki sorunun temelinde şu hata var. Öğretmenlik akademik bir bilgi mesleği sanıldı. Akademik olarak ölçüldü, akademik olarak değerlendirildi ve akademik olarak da geliştirilmeye çalışıldı. Hayır, öğretmenlik bir karakter mesleğidir aziz dostlarım. Psikoloji mesleğidir, iletişim mesleğidir, enerji mesleğidir, sabır mesleğidir her şeyden önce. Örnek olma mesleğidir ve bir medeniyet taşıma mesleğidir. Ve bir milletin nasıl temsil edileceğinin bayraktarlığı ve bayrak direğidir. Dolayısıyla yalnızca TYT'den, AYT'den, KPSS'den, akademik puanla, branş bilgisi gibi uygulamalarla öğretmen seçmek, pilotları sadece fizik sınavıyla seçmeye benzer ki uçuramazlar ve o milyon dolarlık uçaklar mahvolur. Matematiği öğretebiliriz bir öğrencimizi ama karakter, hal transferi dediğimiz bir şeyle üzüm, üzüme baka baka sararıyor, kararıyor, şekerleniyor sonuçta. Dolayısıyla matematiği verebilirsiniz, fiziği, kimyayı, biyolojiyi ama karakter kolay öğretilemiyor. Bizim çocuğumuzda karnelerin sağ tarafı çok değerliydi. Dedelerimiz oraya bakardı. Harçlıklarımızı karnenin sağından alırdık. Solu önemsiz demek istemiyorum ama hal ve gidişat kısmı değil mi? Arkadaşlık, temizlik, dostluk daha önemliydi yani. Şimdi herkes solcu olmuş. Not odaklı sol taraftaki kutucuklara bütün dikkat. Bugün dünyanın en başarılı eğitim reformlarından özellikle Finlandiyalı Pasi Sahlberg öğretmenin sadece akademik başarıyla değil karakter, iletişim, psikolojik dayanıklılık ve insan yetiştirme kapasitesiyle seçilmesi gerektiğini söylüyor. Ki Finnish Lesson adlı Finlandiya eğitim sisteminin mucizevi başarılarının altındaki sebepleri anlattığı iki kitabı eğitim camiasında gerçekten rehber niteliğindedir. Gelelim bizim medeniyetimize. İslam medeniyeti bu meseleye çok daha derin yaklaşıyor batıya nazaran. Çünkü İslam'da öğretmenlik aziz dostlarım sadece bir meslek değildir. Bir peygamber mesleğidir. Hatta çıtayı bir kademe daha yukarı taşırsak "Eddebeni Rabbi fe ahsene tedibi" sözüne yola çıkarak bunun bir Rab mesleği, haşa Rabbimizin öyle insanlar gibi mesleği olmaz ama terbiye edişi itibarıyla bunun anlaşılması açısından örnek verdim. İnşallah teşbih hata olmaz kısmına sığınalım. Asıl terbiyecimiz burada Allah'ımız olduğuna göre öğretmenliğin çok daha kutsi bir vazife olduğu ortaya çıkıyor. Bu derece önemli bir meslek yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Ben ancak bir muallim olarak gönderildim." Bu yüzden hani biz bir dostumuzla karşılaştığımızda meslektaşla çok böyle gurur duyarız, onur duyarız. Yolculuk yaparken birlikte iki hanek böyle lafın beline vurur, konuşuruz, sohbet ederiz. Hani şehirler arası bir yolculukta yan yana oturduğunuz bir koltukta bile çok değerli meslektaş ilgi alanı, ortak alan, aynı bilgiler, aynı değerler gibi. Bir de düşünün, hani meslektaş peygamberinizse, peygamberle meslektaşsanız öğreticilik vasfı itibarıyla çok daha değerli bir hale geliyor. Bu yüzden İslam medeniyetinde muallim sadece bilgi aktaran bir kişi değildir. Yani muallim hoparlör değildir, muallim papağan değildir. Muallim aynı zamanda ahlak taşıyan, edep öğreten, insan yetiştiren ve medeniyeti kuran kişidir. Medeniyetin temel taşı muallimdir. Hatta hani köprülerde Mimar Sinan'ı yaptığı şekliyle kemerlerde kilit taşı olur ya, ortada onu çektiğinizde bütün yapı gider. Hem köşe taşı hem kilit taşıdır öğretmenlerimiz. Bu açıdan Allah'ımız madem ki peygamberlerini yetiştirip terbiye etmiş, peygamberler de alimlerini, bir neslin öğretmenlerini, müderrislerini yetiştirmiş, İşte bu yüzden Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimler peygamberlerin varisleridir diye buyuruyor. Yani bu ne mübarek bir veraset intikali. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Aziz dostlarım, elbette bir olmaz ama İslam sadece bilen insan istemiyor. Bildikleriyle yaşayan, bildikleriyle amel eden bir insan istiyor. Bu yüzden لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ uyarısı, neden yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı söylüyorsunuz, bunları konuşuyorsunuz ikazı, bırakın her öğretmene, her konuşmacıya yapılmış ciddi bir ikazdır. Yapmadığını söyleyen söylemediğiyle karşılaşır. İslam'da bilim ahlak üretmiyorsa eksiktir, noksandır, nakısadır. Aslında ilimden ziyade irfan sahibi olmak esastır İslam geleneğinde. Bilgi değil, bilgeliğe değer verilir. Arif olmak, bilgi olmaktan çok daha değerlidir, erdemlidir. Üstelik bilmek yetmez aziz dostlarım, uygulamak yetmez. İslam bir de o bilginin üzerinde derin derin tefekkürü emreder. Tedebbürü emreder, tezekkürü emreder. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca şöyle buyuruyor Rabbimiz Hak Teala Hazretleri: "Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor." Aslında öğretmenlik en kutsal emanettir ve bir çocuk bir ülkenin en büyük emanetidir. Bu yüzden işte öğretmenlik sadece diploma işi değil, bir ehliyet ve liyakat meselesidir aziz dostlarım. Ki ideal sistem nasıl olmalı? Bir, öğretmen seçimi 18 yaşında başlamamalı. En büyük hata burada aziz dostlarım. Çünkü 18 yaş kişiliğin tam oturmadığı, ergenlik döneminin heyelerinden pek kurtulmadığı, kimlik oluşumunun sürdüğü, empatikasının gelişmekte olduğu, sabır ve karakterin henüz test edilmediği çok sancılı ve acılı bir dönem. Öğretmen adaylığı üniversite tercihi anında değil, çok daha erken gözlemlenmeye başlanmalı. İdeal sistemde çocukların işte iletişim tarzı, empati seviyesi, anlatma isteği, çocuklarla ilişkisi, sabrı, liderlik biçimi, merak uyandırma gücü ve o çocuklara ulaşma becerisi ve yeteneği ortaokuldan itibaren izleniyor. Çünkü bazı insanlar daha çocukken öğretmen olabiliyor. Bazen sosyal medyada karşınıza sizin de geliyordur. Özellikle Afrikalı küçücük kardeşler o koca koca öğretmenleri gibi ders anlatır bir hale gelmişler. Kadim medeniyetimize baktığımızda durum böyleydi aziz dostlarım. Osmanlı'da birçok medrese hocası ve muallim adayı yalnızca sınavla değil uzun gözlem süreçleriyle, referanslarla, testlerle, sınavlarla seçilirdi. Ve çok yüksekte standardı. Hani bir öğrencinin ahlakı, edebi, sabır seviyesi, insan ilişkileri, temsil gücü ve özellikle vakar ve izzeti, yani o dışa yansıyan aurası mı diyeyim artık. Şimdi mesela ilanlarda görüyorum, İK ilanlarında presentable eleman aranıyor diye söylüyorlar ya. Yani izzet sahibiydi Osmanlı'nın öğretmenleri. Çünkü çocuk yetiştirecek insanın önce kendisine yetişmiş olması gerektiği düşünülürdü aziz dostlarım. Ashab-ı Suffa modeli de bunun ilk büyük örneklerinden bir tanesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de kurduğu Suffa sisteminde önce karakteri sonra bilgi anlayışını yerleştirmiştir. Bunu da lütfen unutmayalım. Aziz dostlarım, ikinci maddede hani birincide ne dedik? Öğretmenler kesinlikle 18 yaşında seçilmeye başlanmamalı, daha erkenden seçilmeli. İki numarada öğretmenler en yüksek IQ'dan değil en doğru karakterden seçilmeli. IQ tabanlı seçimler yanlış. Burası çok kritik. Yani bir öğretmenle sadece zeki ararsanız ukela akademisyen öğretirsiniz. Özür dileyerek söylüyorum bunu. Ama yalnızca iyi niyet ararsanız yetersiz öğretmen öğretirsiniz. Ama ideal öğretmen profili orta ve yüksek bilişsel kapasite, yüksek vicdan, yüksek duygusal denge, yüksek sabır, yüksek iletişim becerisi, yüksek öğrenme sevgisi, düşük ego ve yüksek örnek olma kapasitesiyle teçhiz edilmelidir. Yani iyi öğretmen formüle edersek eşittir yüksek bilgi artı yüksek karakter artı yüksek iletişim gibi formüle edilebilir. Üçü de bunun birlikte olmak zorunda. Gazali'nin eğitim anlayışında da bu söylenir zaten. Öğretmen sadece diliyle değil, haliyle de eğitim vermelidir. Lisan-ı hal diyoruz ya da hal dili diyoruz ya, halden anlamak diyoruz ya, tam olarak bu işte. Çünkü çocuk öğretmenin anlattığını değil yaşadığını öğreniyor. Öğretmenin sözünü değil ayak izini takip ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Aziz dostlarım, yani öğretmen dediğimiz varlık önce yaşayan sonra anlatan insan olmalı. Üçüncüsü, öğretmen adayları sadece sınava girmemeli. İnsan testinden de geçmeli. Bugün dünyanın en iyi sistemleri bu konuda fark yaratıyor. Öğretmen adaylarında işte psikolojik dayanıklılığa bakıyor, çocuk sevgisine bakıyor, iletişim kabiliyetine bakıyor, empatiye bakıyor, stres yöntemine bakıyor, anlatma enerjisine bakıyor, öğrenme tutkusuna, etik yapısına, sabır kapasitesine bakıyor ve bunları ölçümlüyor gerçek bir sistemde. Önem vererek bunları ölçümlüyor. Çünkü bazı insanlar çok iyi matematik bilir ama çocuk mahveder. Hatta tasavvuf ve irfan geleneğinde çok böyle meşhur bilinen sanıyorum Yunus'a ait bir şey vardır. Bu edebi önceleyen, indim ilim meclisine kıldım talep, dediler illa edep, illa edep. Yani gerçekten bugünkü eğitim sistemine baktığımda sınıflara, okullara, okul bahçelerine edepten bir noksan ve yoksun kardeşlerimi görünce, çocukları, gençleri, arkadaşları, meslektaşları, insanın yüreği acıyor gerçekten aziz dostlarım. İşte bu yüzden Osmanlı'da birçok hocaya icazet verilmezden önce, bir de icazet var, o ayrı bir olay, zaten gelecek hafta anlatırım. Talebeye davranışı, öfke kontrolü, tevazusu ve sabır seviyesi gözlemleniyor. Çünkü bilgi ahlaksız insan elinde tehlikeli bir güce dönüşerek ülkeyi de milleti de yakıyor. Aziz dostlarım, bayram telaşındasınız. Bugünlük bu kadar diyelim. Ama daha anlatacaklarım var öğretmenle alakalı. Kadim değerlerimizde, kültürümüzde, uygulamalarımızda, tarihimizde, şanlı geçmişimizde ve mazimizde neler var? Ona bakacağız. Bir miktar batıyı anlatmış oldum, başarılı ülkelerde nasıl oluyor. Ama asıl dillere destan Osmanlı eğitim sisteminin yüceliğini, erdemini, iyiliğini, bir rol model örnekliğini ortaya koyup çözüm var demeye çalışıyorum. Bu duygularla hepinizin bayramını yeniden tebrik ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.